Ayrım 11.
3. Kapı annesinin dirsek dokunuşuyla açıldı. Şık şık. Elinde kocaman gümüş tepsiyle Seher içeri girdi. Bugünlerdir böylece sürüp gidiyordu. Bütün ev halkı Türk'e çalışıyorlardı. O hiçbirine bir damla olsun karşılık yapamıyordu. Üstelik sevinç bile veremiyordu. Annesinin tepsiyi sandalye üstüne bırakışına, kucağına bir yastık koyduktan sonra peçeteyi serişine bakıyordu. Hiç bıkmamıştı anneciği. Bu güler yüzle bu güzel yemekleri babaannesinin Türkiye armağanı gümüş tepsiyle taşıyordu her gün 3-4 kere. Yastığın üstüne tepsiyi yerleştirirdi. Tepsinin içine kolalı bir örtü seriliydi. Her yemekte değişiyordu bu örtü. Her gün sevdiği yemekler pişiriliyordu. Türk bu özenişin altında eziliyordu her gün. Annesi, hadi meleğim, sağlık, neşe olsun hepsi sana, ye güzel güzel yemeğini diyerek çıktı. Bu tepsiyi önüne kucağına getiriyordu annesi. O tepsinin hazırlanmasındaki bütün zorlukları Türk biliyordu. Yiyecekleri dedesi getiriyordu şehirden. Babası sebze bahçesiyle fidanlıklarla uğraşıyordu. Kardeşlerinin sınavları başlamıştı. Artık hiçbir işe yarayamazlardı. Bir yanaşma almışlardı annesi söylemişti ama karısı bir çocuk dünyaya getireceği için köyünde kalmıştı. Yanaşma babasına yardım ediyordu sadece. İçini çekti. Bütün işler annecinin omuzlarında kalmıştı. Hiçbir yardımı dokunmuyordu annesine. Bu öyle ağır geliyordu ki Türkiye, hastalığından daha ağır, daha acıydı bu. Çoğu zaman iştahı olmuyordu, fakat bir lokmasını bile bırakamıyordu yemeklerin. Bir lokma yemeğin ailesine kaça mal olduğunu hesaplamıştı. Verilen para, yakılan ateş, ayıklamak, yıkamak, pişirmek için verilen emek öyle çoktu ki bir lokmasını bile bırakmadan yiyordu hepsini. Annesi tabakları boşalmış görünce yorgunluklarının teşekkürünü, gönül rahatını alıyordu böylece. Türk o gün bahçede tavukları beslemişti. Güneşte uyumuştu. Dedesi gelmişti. Bütün bunlarla iştahı açılmıştı. Izgara köftelerini, pilavını, salatayı, elmalarını istekle yedi. İçinde bir sevinç de vardı. Kendisi için gönülden, içten hiçbir şeye sevinemiyordu artık. Sevdiklerine duyuracağı sevinçtendi bu yumuşak duygular. Annesi tepsiyi almaya gelince Türk ona her zamanki teşekkürünü söyledi. Yemekleri övdü. Sonra bu akşamki açık oturumdan önce size verecek güzel müjdelerim var dedi. Annesi, ya öyle mi Türk'üm dedi. Öyleyse hemen gelelim buraya. Biraz sonra bütün ailesi karşısına sıralanmışlardı. Türk onları leblebi, bergamot şekeri ve çikolatayla ağırladı. Ata kendini tutamıyordu. Türk'ün öyle esrarlı bir hali vardı ki, sanki böyle bir hastalıkla değil, bir soğuk algınlığı iyiliği yüz tutmuştu da Türk'ün odasına toplanmışlardı. Dayanamadı. Hadi bakalım küçük hanım, güzel müjdelerini ver dedi. Meraktan öleceğim. Türk de kendini unutmuşa benziyordu. Sevdikleri çevresindeydi. Gümüş aynanın yanında mavi abajurlu lamba yanıyordu. Pencere açıktı. Portakal çiçeklerinin kokuları içerideydi. Bu da bir mutluluktu. Her hastanın, her sakat kızın böyle istedikleri var mıydı kendisininkiler benzeri? Usulca yatağının altından bir kitap ve bir dergi çıkardı. Dizlerinin üstüne koydu. Kitabın arasında bir zarf vardı. Açtı, kağıtlara göz attı. Sonra okumaya başladı. Sevgili Türk'üm, bu mektubum çok kısa olacak. Sana bu büyük müjdeyi vermek için. Vaktim o kadar az, imtihanlarım o kadar sıkıştırdı ki suçumu bağışlayacağını biliyorum. Seni bütün sevgimle tebrik ederim Türk. Köşesinde senin için yazılan satırları belki 100 kere okudum. Küçük resmine göğsüm kurumla kabararak baktım. Bu birincisi senin müjden. İkincisine gelince, bunun tadını da senin tatmanı, müjdeyi senin vermeni istedim. Kemal'in ilk eseri yayınlandı. Bu küçük şirin kitap, Mavi Ok, bütün gençliğin, yaşlıların elinde. Okuyan bir kere daha okuyor. Düşünüyorum. İyi olacak hastanın hekim ayağına gelirmiş diye bir söz vardır. Bu işlerde böyle göz açıp yumuncaya dek oldum. Bir akşam Faruk'un bir arkadaşı bize yemeğe gelmişti. Ona okudum Kemal'in manilerini. Çocuk kaptı elimden defteri. Babası sanat eserleri yayınlayan bir yayın evi sahibiymiş. Ertesi gün gelip babasıyla konuşmamı söyledi. Gittim, anlaştık. Kitabın satışından %5 verecek Kemal'e. Sen artık bunları güzel güzel anlat hepsini. Derslerin nasıl? Aman çok çalış Türk. Yağmurların dindiğini, baharın geldiğini yazıyorsun ama okulundan hiç söz etmiyorsun. Neden? Merak ediyorum. Seni ve sevdiklerimi hasretle öperim sevgili kardeşim Türk. Ekleme, yakında ata hakkında da haberlerim olacak. Mustafa Vardar. Türk susunca odadakiler birbirlerine bakıştılar. İlk konuşan ata oldu. Ver şu dergiyi bana. Yatağa atıldı. Kardeşinden dergiyi aldı. İlk sayfayı açtı. Ağzından kocaman bir aa çıktı. Sonra okudu. Sevgili okuyucumuza. Size bu sayımıza küçük bir yazarı tanıtacağız. Bu 12 yaşında Türk adlı bir kızdır. Dergimizde Kurtların Saygısı isimli bir hikayesiyle Fırtınada Bir Çocuk adlı masalını yayınlıyoruz. Küçük yazarın ilk yazılarını okuduktan sonra onu süreli yazarlarımızın arasına alışımızın yerinde bir iş olduğunu anlayacaksınız. Bu küçük yazarın yazılarını severek okuyacağınızı umuyoruz. Dergi elden ele dolaştı. Dede, kurtların saygısı okunurken öyle heyecanlandı ki onun ve sevgili karısının gençlik hikayelerindendi bu. Türk'ü öptüler, kutladılar. Sonra yanaklarını ateş basan Kemal'in sırası geldi. Küçük minyatürlerle süslü, kalın kağıtlı sayfalarıyla şirin bir kitaptı Mavi Ok. İçinde birbirinden içli, birbirinden daha derin anlamlı halk dili yazılmış maniler. Hepsini şaşırtmıştı. Büyükler küçüklerden daha heyecanlıydılar. Yatma saatine kadar sadece bu konu üzerinde konuşuldu. Sonra kalktılar. Birbirlerine iyi geceler dileklerinde bulundular. Hepsi çıktı. Seher'le Türk yatmadan evvel diş fırçalama ve şimdilik işlerini görüyorlardı her gece. Seher günlerden beri ilk olarak Türk'ü çok sıkan bu ödevlerin onu üzmeden geçişine sevindi. Oturumun yolculuk konusunu bile unutmuştu Türk. Gece ben istersen çıngırak ipi çek yavrum. Türk saçlarını yastığının üstüne çıkardı. Bir elini yanağının altına yerleştirdi. Seher daha odada son işlerini görürken rahat, derin bir uykuya daldı. Güzel rüyalar gör yavrum dedi usulca kapıdan çıkarken. O kapıdan çıkınca Türk gözlerini açtı, gülümsedi. İçinde üzüntü yoktu bu gece. Yüreğine geniş bir rahatlık süzülüyordu. Bacakları birdenbire ikinci plana düşmüştü nedense. Hepsi sevinmişlerdi ya. Açık o durumu unutacak kadar kendilerini unutmuştu sevdikleri. İyi olmasan bile dünyada insanı yaşatacak birçok şey var diye düşünüyordu. Yumuşak ve ılık duygular vardı içinde, hepsi o kadar. Doktoru İstanbul aklına getirmek istemiyordu. Fakat fikirler dönüp dolaşıp oraya doğru koşuyordu. Mustafa ağama söylemediğiniz iyi oldu hastalığımı. İmtihanlarını bırakıp gelirdi buraya. İçini çekti. İyi olmuş da anlatmadığı bu başına gelenleri. Zaten okuldaki arkadaşları da onu İstanbul'da okuyor biliyorlardı. Yatalak bir kızdı artık ama hiç değilse dile düşmemişti. Yine içini çekti, sonra uyudu. 4. O gecenin sabahında Türk mutlu uyandı. Babası pencerelerin camlarını çıkartmıştı. Sadece tel çerçeveler ve kepenkler kalmıştı. Türk yatağına karşı gelen pencerenin kepenklerini örtmüyordu. Sabahları erken uyanmaya, yatağından hemen kalkmaya alışıktı. Fakat kalkamıyordu ki, hiç değilse pencereden bakıyordu. Biraz da gelecek günlerini düşünüyordu. Kendini o yürüyemeden, koşamadan, dans edemeden yaşayacağı genç kızlık günlerinin acılarına şimdiden alıştırmalıydı. Başına gelmişti bir kere bu iş. Kurtulmanın çaresi bulunacağına da artık inanmıyordu. Çocukluğunda bir sene yazlığa gitmişlerdi İstanbul'a. Bulutlar, sisler ardında bir şehirdi gözlerinde şimdi İstanbul. Güvercinlere yem serptiği bir meydan vardı. Galata Köprüsü'nün İstanbul yakasında Yeni Cami, Mısır Çarşısı, sonra Sultanahmet Camii, Süleymaniye, Fatih Camileri, babası camileri, müzeleri, Yerebatan Sarayı'nı, Ayasofya Müzesi'ni, bütün güzellikleriyle İstanbul'u gezdirmişti ona. Boğaz'a giden bir vapura binmişlerdi bir gün. Ona bir kağıt dolusu taze ceviz almıştı. Bindikleri, uzun yıllar denizlerin hem çilesini çekmiş hem keyfini çıkarmış yaşlı bir vapurcuktu. Kıçta sallanan, çırpınan bayrağın yanındaki kanepeye oturmuşlardı baba kız. O günü kocamış bir kadın olduğunda bile unutmayacaktı. İyi ki babası onu doya doya gezdirmişti. Papuçları eskimişti o gün. Şimdi artık giderlerse papuçları hiç aşınmayacaktı. Kendisi İstanbul dönüşünde de görüyordu düşüncelerinin içinde. Çatısından kararmış renkli sazlar sarkan bir bahçe evinin duvarı dibinde oturan iki örgü saçlı bir küçük kız. Elinde bir gün örgüsü veya kitap oturuyor. Her zaman, her zaman, hep oturuyor. Bazen yanına çıkarılmış bir gaz ocağı üstünde kaynayan muhallebiyi, reçelleri karıştırıyor. Ama hep oturuyor öyle. Kıpırdamayan incelmiş bacakları, kurumuş ayakları bir örtüyle sarılı oturan bir kız. Seneler geçtikçe büyüyecekti. Fakat sadece belinden yukarısı büyüyecekti herhalde. Bacakları içlerine su yürümeyen dallar benzeri kuruyup kalacaklardı. O genç kız belki o ilk yazısı çıkan dergiye yazılar yazacaktı. Belki roman da yazardı büyüyünce. Başka işi olmadığından okuyacaktı, okuyacaktı. Başında bilgiler çoğaldıkça bunlardan dünyayı, yaşayışı, gelmiş geçmiş milletlerin tarihlerini öğrendikçe kim bilir belki de iyi, gerçekten ünlü bir yazar olurdu. Çoğu geceler rüyalarında kayalıklardan denize iniyordu. Yüzüyor, yüzüyordu. Kollarında, bacaklarındaki kuvvet dönüşte kayalıklara çıkamayacak kadar tükeniyordu. O zaman yanı başında babasını görüyordu. Onu kucaklıyor, yukarı çıkarıyordu. Artık bir daha yere basamıyordu Türk. Ağlayarak uyanıyordu. Yayı ile ok torbası duvarda asılı kalmıştı. Bazı geceler ona bakarak uyuyor, rüyasında sürülerle alakarga vuruyordu. Fakat hastalığından bu yana sık sık bir başka rüya daha görüyordu. Her defasında hemen hemen bir örnek sonuçlanıyordu rüyası. Ala karga tüyleriyle süslü oklarının torbası omuzunda, yayı elinde dedesiyle yürüyüşlere çıkıyorlardı. Yolları hep uzaklarda görünen çadır biçimli çamın yanlarına düşüyordu. Dedesi, hadi yayını ger bakalım küçük Amazon, şu çadırlı çamın yanında görünen devrilmiş kütüğe nişan al diyordu. Türk mavi oklardan bir tanesi omuzundan çekip alıyor, ustaca yayını geriyor, nişanlıyordu hedefe. Ok gökte mavi bir çizgi çizerek vınlıyordu. Fakat devrilmiş kütüğe değil, çadır biçimli çamın gövdesine saplanıyordu. Türk ayaklarını çalılar, dikenler yırtarak koşuyordu. Mavi okunu saplandığı gövdeden çekip çıkarınca, okun yerinde kalan delikten su akmaya başlıyordu. Bu su o kadar artıyor, öyle çoğalıyordu ki kendi fidanlıklarına kadar gelebiliyordu. Duvarda asılı yayıyla oklarına baktı. Gece onu kullanmıştı. Bu rüyayı gerçekten ayıramıyordu. Uyur gezerler benzeri başını yastığa koyunca yatağından çıkıyor, kırlara, denizlere, yürüyüşlere gidiyordu. Oysaki gündüzleri bunları düşünmek bile istemiyordu. Gece rüyasında gövdesindeki ok yarasından su fışkıran çadır biçimli çamı görmüştü. Su çam kokuluydu. Avuçlarına doldurarak kana kana içmiş, yüzünü yıkamıştı. Su çamın gövdesinden fışkırdıktan sonra ağacın dibinde gölleniyor, kendisine bir yol buluyordu. Kıvrıla büküle sağa sola döne düzüle ta oralardan çömlekli çiftliğine ulaşıyordu. Türk evin ardını dolanabilse suyu orada görecekti sanki. Bu öyle açık, aydınlık ve renkli bir düştü. Bazı günler akşama dek onun baskısı altında kalıyordu. Annesi gözlerinin içine bakarak "Neler düşünüyorsun meleğim?" diye soruyordu. Türk ona cevap vermiyor, sadece gülümseyerek "Hiç" diyordu. Kapının şık şık şık diyen mandalı oynadı. Ata elinde gazetelerle girdi. Giyinmişti bile. Okula gidecekti. Saçları taranmış, parlıyordu yine. Gazeteleri yatağın üstüne bıraktı. Kendisi de yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. İki kardeş bu hastalık konusu üzerinde yarı şaka, yarı önemli konuşmalar yapıyorlardı. Ata sitemli sitemli, "Bizim sac ayağını bozdun Türk," dedi. "Sen yatıyor oturuyorsun böylece ama bizi de pek yürüyor sanma." "Bazen ayaklarımın yürüdüğüne bile içerliyorum. Ne güzel üçlü bir anlaşma kurmuştuk üç kardeş. Sen yanımızda yürürken yolları görmüyorduk bile. Şimdi yollar uzun, çekilmez geliyor Kemal'le bana." Türk kollarını onun boynuna doladı. Yanağını onun henüz nemli olan yanağına dayadı. Usulca, "Ben ister miydim ata," dedi. "İster miydim böyle yatmak, bir işe yaramadan? Ama hiç çaba göstermiyorsun kalkmak için." Türk yanağını onun yanağından çekerek gözlerine baktı kardeşinin. "Öyle mi sanıyorsun atacığım? Her dakika kalkmak için kendimi zorluyorum ama boşuna." Gözlerinde buğulu bir bakış içini çekti. "İstanbul işini konuşamadık gece. Belki dönüşte bizim sac ayağı onarılır atacığım." "Tabii onarılır Türkçüğüm. Senin gibi sağlığı bütün, aklı başında bir kız hastalıkla dövüş eder, onu yener. Bu konuda hiçbir damla kuruntu yok içimde. Nasıl dövüşüleceğini bilsem. İşte bunu İstanbul'daki hekim öğretecek sana." Türk yutkundu. Boğazını gazoz bilyası tıkamıştı yine. "Ata, ama öyle açıklı hallere girme Türk," dedi. "İnsan hasta olabilir yaşadıkça. Şimdi umudumuz var. Bir trafik kazasında bacakları kesilenleri unutmayalım." Türk gülmeye çalıştı. "Acıklı hal değil. Boğazıma o gazoz bilyası tıkandı. Hani babaannecimin çocukluğunda ağzı bilyayla kapanan gazoz şişeleri varmış ya. İşte kendimi tıpkı o şişelere benzetiyorum. İçimde bir şeyler kabarıyor, sonra işte öyle gazoz şişesi oluyorum birdenbire." Ata güldü. Cebinden kalemini, küçük resim defterini çıkardı. Türk'ün gazoz şişesi biçiminde bir resmini çizdi. Boğazında kocaman bir bilye. Türk'ü uzattı. Kız kendini şişe biçiminde görünce kahkahayı bastı. Gülmekten kendini alamıyordu. Sonra birden ağır başlı bir hal aldı. "Sen niçin karikatür yapmıyorsun? Sade ağlayan söğütler, gülen ayvalar mı yapacaksın?" Ata tepesinde horoz ibiği kabarıklığıyla duran saçlarını elleriyle iki yana ayırdı. Kaşlarını çattı. Dudağının sol ucuna kalemini iliştirdi. Birkaç soluk çekti bu kalemi. "O gülen ayvalar, ağlayan söğütlerle gelecekte ata vardar çığırını açacağım ben." Sesini de kalınlaştırmıştı. Genizden çıkan, kurumlu, kendini beğenen bir kişinin sesiydi bu. "Karikatüre gelince yapabilirim. Gerçek bir sanatçı benliğini buluncaya dek uzun araştırıcı yıllar geçirir. Biz ressamlar Sırat Köprüsü misali zorlu yollardan yürümek zorundayız." Seher kahvaltı tepsisiyle odaya girdiğinde Türk'ü kahkahalarla gülüyor buldu. İçine büyük bir sevinç yayıldı. Kızı gülüyordu. İki kardeş gülerek annelerine döndüler. Türk, "Anne," dedi, "bu atanın sözlerinde kahkaha tozu var sanki." Seher, "Sade sözlerinde değil," dedi. "Haline baksana şunun." Ata iki yana ayırdığı saçlarını düzeltti. "Atacığım, şu gazoz şişesi resmimi de duvara iliştir. Benim duvarlarım senin resimlerinin ilk sergilendiği salon." Seher kahvaltı tepsisini Türk'ün dizlerine koyduğu yastığa yerleştirdi. Türk küçük bir kase dolusu köpüklü şeyin ne olduğunu anlayamamıştı. Bakışları bu soruyla annesine döndü. Seher gülümsüyordu. Merak ettin değil mi? Buna ağız sütü derler. Yavrusu doğan ineklerin ilk sağlışı. Türk sevinçle yavrusu doğan inek yani dedi. Evet, alageyik küçük sevimli kızını sabaha karşı dünyaya getirdi. Benim, benim değil mi bu yavru? Ata, esefle söyleyebilirim ki sayın bayan, Kemal'le ben yaya kaldık bu işte. Talih kuşu sizin başınıza kondu. Türk gülüyordu sevinçle. Bir an donuklaştı bu gülümseme. Ama ben şimdi nasıl göreceğim yavru buzağıyı? Seher çabuk çabuk baban getirecek sana dedi. Ata, hem istersen birkaç gün senin odanda yatabilir dedi. Türk'ün yüzü yeniden sevinçlendi. O sırada aralık kapıdan ilk önce buzağının başı göründü. Kocaman parlak bir çift kahverengi gözün ortasında uzun beyaz bir alaca, pembe ıslak dudaklar, bir çift kadife kulak. Sonra babasının kollarında sarkan bacakları, küçük gövdesiyle bütünü göründü. Türk dizlerindeki tepsiyi iterek ne olur atı al kucağımdan şunu dedi. Ata tepsiyi kaldırdı. Babası buzağı Türk'ün kucağına verdi. Türk yüzünü onun boynuna gömdü. Sevinçle acıyla ağlıyordu. İstedikleri oluyordu birer birer. Fakat neden böyle, neden yürüyemiyordu artık? Ala geyiği de getiremezlerdi ya odasına. Oysa ki anne kız onları yan yana görmek istiyordu şimdi. Yüreğini yakan bir istekti bu. Babası, annesi, ata birbirlerine bakıştılar. Şimdi gülüyordu biraz önce. Odanın sessizliği Türk'ü ayılttı. Yaşlı gözlerle onlara baktı. Öyle sevindim ki birdenbire buna bir isim buldum. Ala geyik kızı Ceylan kız. Ceylan kıza bir yer yaptılar. Bir büyük yer minderi. Yatırdılar, üstünü örttüler. Türk ona bakarak kahvaltısını yedi. Annesi Gobül'ün odada yatmasını uygun bulmamıştı. Ama Ceylan kız için akan sular durmuştu. Çünkü Ceylan kızın babası da annesi de evcil hayvanlardı. Fakat Gobül'ün babası ne de olsa bir yaban kurttu. Gazete sırasını ona vermişlerdi evde. Yanaşma her gün gidip şehirden getiriyordu. Gazetelerin birini açıp kendisini ilgilendiren konular resimli romanları okudu. İkinci sayfada gazetenin açtığı büyük yazı yarışması gözüne ilişti. Bu yurt yazısı olacaktı. Memleketle ilgili bir konu seçmeliydi yarışmaya girecekler. Yazıyı bir solukta sonuna dek okudu. Göğsünün altında yüreği deli deli vurmaya başlamıştı. 1. Birinci mektup. Sevgili anneciğim, babacığım, kardeşlerim, sevgililerim benim. Bu yolculuğa dedemle çıkmaya karar verişimiz çok yerinde oldu. Hala düşündükçe hepinizden uzaklarda oluşuma inanamıyorum. Uçakta hiç korkmadım. Dünyayı kuş bakışı görmek ne güzelmiş meğerse. Küme küme bulutlar. Sonsuz gök boşluğunda uçuş ne mutlu bir şey. Neredeyse hastalığıma sevinecektim. Zaten öyle kısa sürdü ki. Dedeciğim biraz kestirdi yanımda. İlk havalandığımızda uçağımız körfez ve iskele koyu üstünde bir tur attı. Koyu mavi mavi parladı bir an. İçinde kırmızılı, yeşilli, sarılı, morlu oyuncak yelkenliler. Dumanı tüten minicik bir vapur, kıyıda miradorlar. Atatürk bulvarı, evler, kırmızı kiremitli damlar, yeşillikler, yeşillikler. Sonra yüce dağları tırmandı. Bir solukta Torosların karlı tepelerinden açtık. Altımızda göller, tarlalar, çorak topraklar. Güzel bir hostesimiz vardı. Bizi limonata ve bisküvilerle ağırladı. Sonra birdenbire denizi gördüm altımızda. Minareler, minareler, kubbeler, kubbeler, çizgi çizgi yollar. Yollarda oyuncak otomobiller belirdi. İnsan kuş misali derler ya, geldik Yeşilköy'e. Mustafa ağam uçağın merdivenine koştu, kucaklaştık. Sonra tabii otomobile kadar kucağında taşıdı beni. Kalabalıktı, herkes bakıyordu bana. Bakışlarını görmemek için en iyisi gözlerimi kapamak dedim. Başımı Mustafa ağamın omzuna sakladım. Birbirimizi öyle özlemiştik ki. Otomobile girinceye kadar birbirimizin yüzünü ıslattık gözyaşlarıyla. Hep burunlarımızda akıyordu. Mustafa ağam hastalığının üstünde hiç durmadı. Kısa zaman önce öğrenmesine değin, böyle şeyler sporcularda olur, üzülme, geçecek bak dedi. Mustafa ağam bize kendi pansiyonunda, kendi odası yanında bir oda ayırtmış. Şimdi bu satırları divanın üstünde yazıyorum. Naciye teyze öyle iyi bir hanım ki, onu daha Mustafa ağamın mektuplarında okuyunca sevmiştim ama şimdi daha çok sevdim. Size selam yazmamı, beni kendi evlatları kadar sevdiğini, bana sizleri aratmayacağını söyledi. Evin içinde bir arı kovanı yaşayışı var. Yüksek sesli ezber çalışanlar, kocaman ciltlerden başları kalkmayanlar. Hele trikotaj makineleri çalışırken ben öyle şaşırıyorum ki. Hepsi birer makinenin başına oturuyorlar. Mustafa ağam, Faruk ağabey başta bir yarışmadır başlıyor. Her biri birer parçasını işliyor. Süveterler bitiveriyor hemen. Naciye teyze, doktora git görün, izin verirse sana da öğretirim. Makineyi divana yaklaştırırız, işlersin dedi. Çok sevindim. İki kenarları pembe, gümüş gümüş iğneleri var. Şimdiden iticiler, indiriciler, ağırlıklar diye deyimlerini öğreniyorum. Mustafa Ağam BX, CX, AX, EX diye gösterdi bana. Nasıl başlanacağını öğrendim bile. Öyle sevimli, öyle cana yakın bir makine ki. Mustafa Ağam'a alabilir miyiz biz de dedim. Kaşları hafiften kalktı. Peşin parayla 2500 lira dedi. Tabii sustum hemen. Ama vazgeçmiş değilim bu isteğimden. Benim de kendime göre tasarılarım var. Eğer bu tasarılarımda başarı sağlarsam gelirken bir makine alabiliriz. Gülmeyin. Hele sen ata çaydanlık gibi fıkırdama hemen. Bugüne bugün para ama çok az henüz. Kazanan bir yazarım ben. Son dergiden size de göndermiş Mustafa Ağam. Merak ediyorsunuz biliyorum. Bugün saat 4'te Doktor Okan Bey'in salık verdiği yerde film çektireceğiz. Yarın da 5.30'da muayenehanesinde bulunacağız. Bu konuda verecek haberlerim şimdilik yok. Dedem bugün beni sinemaya götürecekti. Ben utanırım dedim. O hastalık suç değildir ki ama istersen karanlıkta gireriz dedim. Ben sinemayı çok sevdiğim halde istemedim. Ona belki doktor bırakmaz dedeciğim. Sonra gidersek daha iyi olur dedim. O da peki öyleyse dedi. Şimdilik susacağım artık. Yemek yiyeceğiz. Sonra ben biraz uyuyacağım. Daha şimdiden evim, ocağım, bağım, bahçelerimiz. Sizler gözlerimde tutuyorsunuz. Nasıl özledim, nasıl özledim hepinizi. Anneciğim, benim şimdilik işleriyle Naciye teyze uğraşacak. Çok sıkılmıştım ilk önce. Sonra bana şakadan kaşlarını çattı. Kız, ben alışığım çocuk bakmaya dedi. Baksana üstüne bereket. Üzülmeyin bu konuda. Bu mektubumu burada kesiyorum. Sık sık yazacağım. Hepinizi çok çok öper kucaklarım sevgililerim. Kızınız, kardeşiniz Türk Vardar. Ekleme. Dedem çok iyi. Bana öyle kuvvet ve güven veriyor ki onunla geldiğimi iki yönden seviniyorum. Birisi sizlerin rahatınızı kaçırmadım. İkincisi ise dede kız çok mutluyuz baş başa. O da mektup yazacakmış size. Sevgiler. Türk Vardar. 2. İkinci mektup. Sevgililerim. Doktora dedem ve ağamla birlikte gittik. Doğrusunu isterseniz ben doktor muayenehanelerini hiç sevmem. Evlerinden artık ne kadar eşya varsa hepsini sıralarlar. Bir eski sigara sehpası, ortada bir masa, üstünde bir sürü kirli, yırtık sayfalı eski dergi. Bir de asık yüzlü, kavgacı bir kadın. Bunları nereden mi biliyorum? Babaannemle kaç kere gitmiştik. Bizim doktorumuz Sami Ulus öyle değildi ama öbürleri hep bir örnekti. Sinemanın dar sokağında otomobil durdu. Mustafa Ağam'ın beni kucağına almasıyla kapıdan girmesi bir oldu. Dedem taksinin parasını vermiş arkamızdan. Gözüme bir kahve ocağı çarptı. Ankara'yı hatırladım. Hava gazı kokuyordu. Hani bizim ocağımız arada bir gaz kaçırırdı ya. Gözlerimde o güzel mutfağımız canlandı hemen. Ama ben şimdi aş damımızı daha çok seviyorum. Aş damı, iş damı. Benim bütün sevdiklerimle yaşadığım toprağım. Merdivenleri çıktık. Yağlı boya kapının üstünde parlak pirinç bir levha. Doktor A. Okan yazılı. Hepsi bu kadar. Sıra sıra isimler falan yok. Bu alçak gönüllülük bana korkusuzluk verdi biraz. Ben zili çaldım. Kapı hemen açıldı. Güler yüzlü, şeytan bakışlı bir genç bir adım geriledi. Bana baktı, bir göz kırptı. 5.30'un hastası Türk Vardar değil mi efendim dedi. Başımı salladım. Daracık koridordan girdik. Gözüme ilk çarpan siyah demirden yapılma rafların arasındaki kırmızı balıklar oldu. Kocaman bir akvaryum. Gözlerimi pırıl pırıl suyun içinde titreşen, deniz bitkileri arasında yüzen irili ufaklı, renk renk, çeşit çeşit balıklardan ayıramıyordum. Mustafa Ağam beni balıkların karşısındaki koltuğa oturttu. Sonra çevreme baktım. Yerler cilalı parke. Sarı vinilex kaplı koltuklar. Büyük istiridye kabuklarından birkaç tavla masalardı. Tertemiz dergiler. Havada ne ilaç kokusu ne bir kir kokusu var. İçim rahatladı birdenbire. Sanki aylardan beri kasılmış vücudum birdenbire gevşemişti. Bize kapıyı açan genç, şimdi ismini biliyorum İdris abi, koridorun sonundaki kapıyı vurdu. Ankara'da bizim köşede Karadenizli bir bakkal vardı, onun gibi konuşuyor. Doktor bey 5.30'un hastası efendim. Bize de buyurunuz dedi. Mustafa Ağam beni kucakladı yine, içeri taşıdı. Doktor yoktu odada.